Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Bora Hoşar. Bugün müzelerden, müzecilikten, galerilerden ve çağdaş sanattan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Dream Art'ın direktörü Sayın Levent Özmen. Hoş geldin Levent.
Merhaba Bora, hoş bulduk.
Nasılsın, iyisin?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ ol. Öncesinde kısaca bir tanıyalım, yolculuğunu bir öğrenelim. Galatasaray Üniversitesi'nde siyasal bilimler lisansını tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde benim de çokça rastlamadığım ve soracağım müzecilik ve müze çalışmaları adına bir yüksek lisans yapmışsın. Önce bir bundan başlayalım mı? Yani siyasal bilimlerden çıktın ama müzeciliğe geçtin. Nedir bunun hikayesi ve müzecilik Türkiye'de zor mu?
Tabii şimdi öncelikle davet için teşekkürler. Aslında siyaset okumamın sebebiyle bugün yaptığım işin çok büyük bir paralelliği var. Ben insanlara dokunmak, onların hayatında belki de birçok sosyal bilimcinin yaptığı gibi onların hayatına dokunan bir şeyler yapan bir meslek erbabı olmak için aslında bu yola girmiştim. Fakat daha sonra bunu sanat, kültür sanatla yapmak istediğim için yüksek lisansta böyle bir yola başvurdum açıkçası. Müzecilik zor mu sorusuna ben cevap veremeyeceğim muhtemelen. Çünkü ben müze çalışmaları yüksek lisansımı tamamladıktan çok kısa bir süre sonra galerici oldum aslında. Bir stajyerlik macerasıyla başlayıp sonra galericiliğe yöneldim. Fakat Mimar Sinan bünyesinde Türkiye'nin en önemli müzesini barındıran, Galataport'un da bir parçası olan aslında Resim Heykel Müzesi'nin yönetimine hakim olan bir yer biliyorsunuz. O yüzden oraya insan yetiştirmek maksadıyla böyle bir master programı açılmıştı ve çok da hem sahadan hem akademiden önemli değerli hocalardan ders aldığım için şanslı hissediyorum kendimi tabii.
Devam ediyor mu o bölüm hala?
Açıkçası benim güncel bir bilgim yok. Fakat hani zaten biz 6 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam. Çok sınırlı sayıda, yüksek talebe rağmen çok sınırlı sayıda öğrenci alan bir programdı. Zannediyorum devam ediyor hala. Bir takım gereklilikleri değişti ama emin değilim şimdi. Yani net olmamakla birlikte devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi müze de açıldı tam olarak. Muhtemelen onlar da oraya insan yetiştirmek için. Bir ara kapandığını duydum bu pandemi zamanında ama biraz öncesinde yeniden açılmış olabilir.
Çünkü müze gerçekten çok önemli. Yurt dışına çıktığımızda ağzımız açık kalarak müthiş müzeler geziyoruz. Oysa ki Anadolu ve İstanbul herhalde zaten dünyanın açık hava müzesi neresi diye dünyada işaretlense kuvvetle muhtemel Anadolu ve İstanbul başta gelir. Ama müzelerimizin biraz daha iyileşme yolunda atacak adımları var. Senin en sevdiğin müze Türkiye'de ve veya Avrupa'da, dünyada neresi? Bize önerebileceğin, şu müzeye gitmeden, o ülkeden dönme diyeceğin.
Tabii ki yani aslında Türkiye'de de daha çok sanat müzelerinden şey falan biriyim. Ben arkeoloji, şehir müzeleri onları da gezmeye özen gösteririm ama sanat müzeleri hem yaptığım iş nedeniyle hem de kendi bilgi birikim açısından daha heyecan verici tabii ki. Bu hani New York'a gittiyseniz Met'i, Londra'ya gittiyseniz Tate'i, Tate Modern'i görmeden dönmeyin tabii ama belki farklı bir şey de söylemiş olmak için Hong Kong'ta çok yeni açılan M+ Müzesi'ni şiddetle tavsiye edebilirim. Benim beklentilerimin çok ötesinde hem şehrin sanatsal ve mimari tarihini hem de çağdaş sanatı böyle çok iyi yoğuran hem sergiler hem programıyla çok çok başarılı. Son dönemlerde gördüğüm en başarılı müzeydi diyebilirim. O yüzden eğer Hong Kong'a yolu düşerse dinleyicilerin muhakkak oraya uğramalarını şiddetle tavsiye edebilirim.
Çok sağ ol. Kariyerine dönecek olursak ilk sergi rehberi olarak başlıyorsunuz. Sonra bugünlerde çağdaş sanat galerilerinden en ünlülerinden biri haline gelen Dream Art'ta direktörsün. Sergi rehberliğinden, bir kere sergi rehberliğini bir konuşalım. Direktörlüğe uzanan bir yol var. Bu konuyla ilgilenen pek çok genç ya da uğraşmak isteyen kişi için ilham kaynağı da olacaktır. Bize biraz o aradaki basamakları da tarifler misin?
Tabii sergi rehberliği aslında biraz benim için kendimi de test etmek açısından iyi oldu. Sanat işte senin de söylediğin gibi başka şehirlere gidince seyahatlerde ilk yapılan şey müzeye gitmek, onları görmek vesaire. Fakat onun ötesinde ben zaten hep onları anlamak için daha fazla şey okumak ve okuduklarımı aktarmak üstünden böyle bir heyecanım ve merakım vardı. bunu profesyonel anlamda yapsam beni tatmin eder miye? İKSV'nin bildiğiniz gibi 2 yılda bir düzenlediği Biennale'de 2015'te gerçekleşen de test etmiş oldum aslında. Tuzlu Su başlığında Karolin Kristova-Kargiyev'in küratörlüğünü üstlendiği edisyonda yoğun da bir Biennale ve şehrin böyle 4-5 yanına dağılan bir İstanbul Biennale'iydi. Kalabalık bir rehber grubu da vardı. Böyle başladı aslında serüvenim ve orada biraz emin oldum benim bu işleri gerçekten sahada da sevip yapabileceğimden. Daha sonra master'ın sonuna doğru da Dream Art'ın böyle bir stajyerlik ilanı sonrasında kendimi Dream Art'ta buldum. Aslında bir müzede hayal ederken bir sanat galerisinde. Fakat o günden bugüne yani 2015'in sonundan şimdi geldiğimiz güne kadar hem kariyerim ve title'larım anlamında çok şey değişti ama yapmak istediğim, beni heyecanlandıran şeyler anlamında çok az şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Burada direktör oluncaya kadar stajyerlikle direktörlük arasında kayıt arşiv sorumluluğu, sanatçı ilişkileri yürütücülüğü gibi roller de üstlendim. Ama her bir title'da benim için önemli olan hani sanatın bir parçasın olmak, yaratıcı enerjisi yüksek sanatçılarla birebir temasta olmak, onlarla iletişimde olmak, onların fikirlerini, heyecanlarını sanat izleyicileriyle paylaşmak gibi böyle çok keyif aldığım süreçler oldu. Biraz kendiliğinden gelişti de açıkçası ama hep aynı heyecanı devam ettirmeye mi sağlayan bir yer olduğu için Dream Art tabii ki kendimi son bir senedir de direktör olarak buluverdim.
Bu insanların hayatına dokunmak diyorsun ya, aslında alt başlık hep o. Sergi rehberiyken de, kayıt arşivdeki o bulduğun verileri anlatırken de. Var mı bir hikayen, bir anın? Hani şunu yaparken arşivden bulduğum şey benim bu insanın hayatına dokunmada en çok etkileyen, en çok heyecanlandıran dediğin bir şey var mı?
Kesinlikle, yani aslında tabii bunu yaparken çok fark etmiyorsunuz ama hani 2-3 sene önce bir anlattığınız sergide, daha sonra aynı izleyici başka bir bağlamda ya da başka bir davetle, başka bir sergide gelip sizi hatırlayıp ya hani o zaman bu sergiyi anlatmıştınız, çok mutlu olmuştuk, hani çok güzel vakit geçirmiştik, teşekkürler dediğiniz zaman bile bu inanılmaz bir tatmin tabii. Öyle şeyler sürekli başıma geliyor, hatırlanıyorum. Bu beni aşırı mutlu ediyor. Arşiv özelinde de düşünecek olursak böyle Fahrenheit Zeyd'in çok önemli bir sergisi var. Teşvikiye'de gerçekleştirdiği apartmanında kendi dairesinden böyle bütün işleri çıkartıp, bütün mobilyaları çıkartıp işlerini koydu. Orada böyle çok yakın bir koleksiyonerimin çok küçük boyutlu bir işini görmüştüm aslında, yani fotoğrafın içinde. Sonra kendisine ya hani bu işiniz bakın böyle belgelenmiş zamanda dediğim zaman tabii aşırı bir mutluluk ve şey olmuştu. Sevinç karşılıklı, çünkü eserin Zeyd'in olduğu biliniyordu ama böyle bir takım soru işaretleri de vardı. O fotoğraf o soru işaretlerini tamamen kaldıran bir belgeydi. Bu gibi şeyler de başımıza geliyor tabii.
Müthiş. Sen hem o zaman sanat severlere dokunuyorsun hem de sanatçılara, koleksiyonerlere de dokunuyorsun bir anlamda. Geçmişler arasındaki bağ kurmalarında.
Tabii galerici olarak sanatla çok farklı ilişkiler kuran insanlarla bir araya geliyorsunuz aslında ve hepsine belli oranda hizmet vermek zorundasınız. İşte izleyiciler var ki bütün sergilerimiz ücretsiz ve pazartesi dışında her gün açık bir galeriyiz. Onlara sorularına yanıtlamak durumundasınız. Basınla bir takım ilişkiler var. O bilgileri daha derinlemesine, daha net bir şekilde anlatmak gibi. Bir taraftan da sahiplik üzerinden de bu ilişkiyi kuran sanatla koleksiyonerler var tabii. Onlara da bu tut nasıl yaşamaları gerektiğine dair konularda hem rehberlik hem yoldaşlık, öyle şeyler yapıyoruz aslında. Bu da işimize en çok keyifli kılan şeylerden biri tabii.
Harika. Gelelim Tomokazu Matsuyama'ya. Dream Art'la beraber Galata Port İstanbul bir işbirliği yaptık. Çok da güzel oldu. Tam bizim Saat Kulesi'nin yanında Nirvana Tropicana eseri. Senden de bunu dinlemiştik bir pazar sabahı. Gerçekten baktığımızda tam olarak kendi adıma söyleyeyim, görmeyi başaramadığım şeyleri bana göstermiştin işin arka planını anlatarak. Bu New York'ta pandemi günlerindeki o karamsarlık, o terk edilmişliği gösteren bir hikayesi var. Ondan biraz bahseder misin? Hem dinleyicilerimiz şu ana kadar görmediyse senin bu anlatımından sonra gelip ziyaret ettiği baktıklarında bambaşka bir şey göreceklerine eminim. Biraz bahseder misin?
Tabii ki. Aslında biraz şeyden de almak isterim. Sanat dünyasında olmanın en güzel taraflarından biri de aslında bu Biennale'de rehberlik yaparken de galerideki kariyerim boyunca da keyif aldığım en önemli şeylerden biri de tabii sanatla iç içe olduğunuz zaman sınırlar, ülkeler, kültürlerin kaynaşması, sınırların yok olması gibi şeyleri de tecrübe ediyorsunuz aslında. Nitekim Galata Port'un Saat Kulesi Meydanı'nda ev sahipliğini yaptığı devasa heykel de Tomokazu Matsuyama heykeli de Japonya'da doğmuş ama 20 yılı aşkın süredir New York'ta yaşayan, kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçının Şangay'da ürettirip orada bir müzede gösterdiği ikinci gösterimini de İstanbul'da ilk kez halka açık, müze kapalı bir mekanda ilk kez halka açık gösterdiği böyle bir işte coğrafyalar ve kültürler arası bir işin içinde buluyorsunuz kendinizi aslında. Tabii Tomokazu Matsuyama gençliğinin başlarından itibaren New York'ta yaşamış olmanın getirdiği o kültürlerin kaynaştığı bir yerde yaşamanın üzerine temellendiriyor aslında sanatsal pratiğini. Ve orada da kültürle alakalı işte Afrikalı Amerikalılar olsun, yerli Amerikalılar olsun, Amerika'nın diğer ülkelerde aldığı göç ve oradaki insanlarla ilişkileri olsun gibi sürekli kimlik üzerinden, kültürler üzerinden bir gündemin oluştuğunu görüyoruz. Sanatçının bütün pratiği bunlara bir cevap niteliğinde aslında. Nirvana Tropicana'da onun New York'un işte bu hareketliliğinin pandemiyle tamamen sekteye uğradığı bir dönemde doğuyor aslında. Bu heykel ilk bakışta böyle bir insan parçalarıyla doğa parçaları bir araya gelmiş gibi. Fakat bunu anlayabilmek için biraz çevresinden dolaşarak vakit geçirmek gerekiyor. Onun da kaynağı şu aslında, bir taraftan sanatçının böyle sadece yürümek için çok sınırlı zamanından bu pandemi süresinde bir ilhamla geliyor aslında. Pandeminin yanı sıra New York'u bir kasırga vuruyor 2020'de aynı zamanda. Ve o kasırgada da doğanın da hani hem kültürün hem uygarlığın sekteye uğradığı, neredeyse durma noktasına geldi. Üstüne bir de doğa felaketinin etkilendiği bir andan geçiyor sanatçı aslında. Fakat bir taraftan da insanların nasıl kolaylıkla adapte olduğu, hayatlarına devam etme enerjisini bulduğu tüm bu olumsuzluklara rağmen kendisini çok şaşırtıyor ve ilham veriyor aslında bu Nirvana Tropicana heykeline. Tam Nirvana'ya ulaşmak üzere olan Buda'nın böyle çok tasvir edilen bir yatan Buda ya da dinlenen Buda diye çevrilebileceğimiz Budizm ikonografisinde çok önemli bir yere sahip, hem heykellerle hem resimlerle yapılmış bir durum aklına geliyor aslında ve insanların böyle tam aslında yok oluşlar, bunları tam tersi başka nirvanalara, başka zirvelere, başka mindsetlere ulaşmak için bir an olarak algıladığını düşünüyor ve fark ediyor. Heykeli de tam bu anda yapmaya karar veriyor aslında. Heykelde sanki böyle dört bacağı, dört kolu olan bir insana bakıyoruz aslında, bir erkek figürüne. Fakat aynı zamanda bir ağacın gövdeleri, yaprakları, dalları da bu dört kollu, dört bacaklı organizmanın diyebiliriz bir parçası haline gelmiş gibi. Bu aslında tam olarak sanatçının doğada da gözlemlenen, insanın psikolojisinde de gözlemlenen o adapte olma kapasitesine gönderme yapıyor aslında. Tüm bunlara ek olarak da bu boşlukların, daha doğrusu heykeli bir araya getiren figürlerin araları da hem doğudan hem batıdan bir takım izleyenler görecektir. İslam sanatından da hatta gelen bir takım paternlerle, süslemelerle dolduruluyor. Bu da tüm o kimliklerin yine kaynaştığı, bir araya geldiği bir zamana, bir şeye götürüyor bizi. Anlayışa götürüyor aslında. Bütün resimlerinde, video sanatında bu konuyu işlediğini görüyoruz aslında Matsu'nun. Nitekim bu heykel de tüm bu Amerika'da başta olmak üzere bütün dünyada yaşanan kültür üzerine konuşmaların bizim çağımızda pek geçerli olmadığını tekrar hatırlatan bir simgeye de dönüşüyor aynı zamanda. Nitekim müzelerde ya da kültür kurumlarında işte Asya'ya ait, Doğu'ya ait, Batı'ya ait çok fazla kümelenmiş elemanlar görüyoruz. Ama biz kendi kimliğimizi oluştururken hoşumuza gidenleri toplayıp onların stilinden bir harman yaratıyoruz aslında ve asıl konuşulan nasıl gereken kimlik, asıl kimliğinde, güncel kimliğinde bu olduğunu söylüyor sanatçı ve bunu da bu heykelinde tüm bahsettiğim, özetlemeye çalıştığım meseleleriyle birlikte gösteriyor.
Çok öznel bir soru soracağım peki sana, subjektif. Sen bu kadar biliyorsun ve görüyorsun ya, o karamsarlıktan ve pandemi sürecinden çıkış için sana iyi geldi mi ya da iyi gelen bir tarafları oluyor mu? Yani o farkında, o nirvana hali o kadar bilerek ve görerek anlatıyorsun ki daha çok dokunuyor herhalde sanatçı bu vesileyle.
Şöyle, bana asıl dokunduğu an bu heykeli İstanbul'a getirmek istediğini ve bunun nedenlerini anlattığı an oldu tabii ki. Sonuçta biz sanatçılarımızın bütün yaptıklarını çok yakından takip ettiğimiz için böyle bir heykelin varlığından ve neden olduğunun farkındaydık aslında, ama İstanbul'da da insanların tüm o çok farklı kültürden bir sürü insanın bir arada yaşaması, kendi kimliğini inşa ediyor olması tüm bu başka kültürlerden esinlenerek, bundan çok etkilendiğini söyleyerek getirmişti ve tam da senin bu söylediğin, bahsettiğin iyileşmeyi bütün onu gören insanlara yaymak istediğinden bahsetmişti aslında. O anda daha da dokunaklı oluyor ve sizin bir parçası olduğunuz için işte farklı vesilelerle, seninle daha önce yaptığımız gibi turda ya da şimdi yaptığımız gibi podcast'te anlatıyor olmanın verdiği tabii iyileştirme benim açımdan subjektif olarak o bu anlarda gerçekleşmiş oluyor aslına bakarsın.
Bu çok önemli bir şey. Geçen günde Ali Kerem Bilge ile Collecta ve Base kurucusu, tanıyorsundur, onunla konuşurken sanatın zaten pek çok kavramı var ama iyileştirici, healer tarafından çok bahsetmiştik ve sana da sormak ya da konuşmak isterim. Pandemi süresindeki bütün bu karamsarlıklar sanatı pandemi sonrasına iyileştirici tarafını daha da böyle sahiplenerek mi tanımlamasına neden oldu acaba? Pandemi bir anlamda tırnak içerisinde sanata iyi mi geldi iyileştirici özelliği anlamında?
Yani şöyle, aslında en avantajlı sanatçıların çıktığını düşünüyorum ben bu süreçten. O da şu anlamda, aslında üretmek için, yani pratiklerinin sonuçta bir üretme tarafı var. Bir de gösterme, sergileme, proje tarafları var. Bu proje tarafları sekteye uğrayınca aslında üretime daha çok odaklanmak, onu daha çok zenginleştirmek üzerine aslında belki hiç bulamayacakları vakitleri bulmuş oldular aslında. O yüzden sanatçı açısından çok avantajlı geçtiğini gözlemlediğim bir süreç oldu pandemi. Bunun da tüm bu şeylerin de İstanbul gibi bir yerde bizim bir şekilde deneyimli olabildiğimiz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Onun dışında bireylerin sanatla kurduğu ilişki burada çok önemli tabii ki. Türkiye'de ama başından beri sanatla ne mutlu bize ki iyileşmek, işte meditatif olmak, o bilgiyle alıp dünyaya başka şekillerde bakabilmek üzerinden bir ilişki kuruluyor. Ben de dahil tabii ki birçok insanın bu ilişkiyi kurmasını vesile olmak ya da kolaylaştırmak için çalışmış oluyoruz. Ama pandeminin biraz belki sosyal bilimci olduğum için de, yani o disiplinlerden geldiğim için de şeyi söylemek zorunda hissediyorum, bu soruna net bir cevap vermek için çok erken olduğu, birazcık daha hani zamanın geçip daha çok insan davranışının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Biraz da Levent, istersen teknik bir şeyi merak ediyorum. Arkadaşlarla bu konuşmaya hazırlanırken, şimdi Nirvana Tropicana böyle 7 metre uzunluğunda, ne bileyim ben 6 metre yüksekliğinde, böyle 5-5,5 metre genişliğinde bir eser. Şimdi sen sergilerde, müzelerde bulundun, buralarda çalıştın. Bunların lojistiği çok zor değil mi? Yani teknik olarak bu işin teknolojisinde ne var? Vinç mi var? Nasıl taşıyorsun? Garantisi nedir? Biraz, yani bilmemiz gerektiği kadar, mutlaka çok detayı vardır ama bu işin bir de tırnak içerisinde ham maliyeti var. Nedir bunun teknolojisi?
Tabii, yani bir de bahsettiğim gibi Şangay'dan gelen büyük boylu bir iş. Hatta tam tersi, tam buna da ek olarak, yani tüm bu zorlukları anlattım. İlk bakışta görülebilecek, tahmin edilecek zorluklara ek, bizim bir de sanatçının isteği üzerine bir kırmızı kaydı eklememiz esere gibi bir challenge'ımız da vardı diyeyim. Pek şey olmadı, eseri olduğu gibi de getirmiş olmadık aslında. Fakat burada tabii hani her serginin arkasında bir film çektiğiniz zaman da kameranın arkasında çok daha fazla insan vardır, çok daha emek vardır. Sergileri yaparken ya da kamusal alanda iş yaparken de tam olarak böyle aslında. Taşıma noktasında çok fazla uzmanlıklar var tabii ki. Bu gümrükçülerden lojistikçilere tutun ki deniz yoluyla gelmesi gerekiyordu bu işin tabii ki büyüklüğünden dolayı uçakları almadığı için. Oradaki süreleri doğru tutturmak, bu büyük bir know-how gerektiriyor. Bir taraftan o var, bir taraftan da bunu birleştirebilmek için zamanı hem optimal kullanabilecek hem de doğru birleştirmeyi en esere hiç zarar vermeden yapacak ekipler. Bu da ikinci bir ayağı oluyor aslında. Ama yine biz dediğim gibi Türkiye'de bu uzmanlıklara sahip çok büyük sergiler yapıldığı için, başta Bienal ya da müzelerin iddialı sergilerini düşünecek olursak yapıldığı için bunları yapabilen bu kapasiteye sahip insanlar da var. O yüzden de çok şanslıyız. Ve zaten burada Dream Arts'ın daha önceki sergilerine de bakacak olursak hep mekanı da zorlayan, mekanın zorluklarını, sınırlarını daha doğrusu zorlayan sergiler yapmaya çok açık bir kurumuz biz. O projeler, geçmiş projeler sayesinde de çok iyi bir bilgi birikimine sahip, ekibe sahip olmanın verdiği avantajlarla bir şekilde aşılmaya çalışıldı bu teknik zorluklar.
Tam da buradan Cesaret'le DreamArt'la güzel bir işbirliği oldu. Şimdi Galataport'ta da gördün, kamusal çok alan var ve sanata da çok uygun yerler var. Ne diyorsun, Galataport ve veya İstanbul'da bu tip kamusal alanlar nasıl daha iyi değerlendirilebilir? Sanat severlerle nasıl buluşturmak için bu şansı, yani bazı projenin ev sahipliği yapmasını arttırarak bir nevi açık hava sergisi haline getiremez miyiz İstanbul'u?
Ya kesinlikle. Burada tabii iki ayağı var işin. Mesela Bienal zaten bu söylediğimizi tam olarak yapıyor, açık hava sergisine getiriyor. Ama onun ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum İstanbul'da. İstanbul'un kendi tarihinin kamusal heykelle ne yazık ki problemli bir geçmişi var. Bir kere bir onunla yüzleşip ondan sonra bu heykellerin çoğalması, o mekanların hafızalarını tutmak ya da oluşturmak için önemli aslında. Yani Galataport örneğinde de ya da İstanbul'un herhangi bir köşesinde aslında birçok insanın aklında kalacak olan bir heykel, bir resim, onunla kurduğu ilişki aslında mekana da çok büyük bir müdahaledir aslında sonuç itibariyle sanatçıların yaptıkları kamusal alandaki işleri. Bunların ya böyle düzenli periyodlarla tekrar edilip o işte hafızayı kümülatif bir şekilde inşa etmek önemli. Ki böyle gördükleri zaman başka ilişkiler kuruyor olurlar. Eğer gerçekten oranın yansıtacak bir heykel çalışması ya da kamusal alanda bir işe yer verildiği zaman da oranın hafızasıyla bütünleşecek, herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri olmasını kolaylaştıracak şeylerdir sanat her zaman. Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da bir mimarlık konferansına katıldık Seçkin Prim'le. Şimdi hızlıca aklıma geldi. Onlar da tam da bu senin sorduğun soruyu sordu. Yani serginin, bu şehrin, Bursa'nın ilişkilerini nasıl sanatla sıkı fıkı yapacağız diye. Güzel bir şey geçmişti aramızda, onu paylaşmak isterim. Bu senin sorduğun soruyu Bursa için yakın zamanda sordular. Hani şehrin sanatla bir ilişkisi neredeyse yok, nasıl bunu inşa edebiliriz acaba diye sorduklarında aslında şehrin en uğrak noktasının adının ne olduğunu sordum. Onlar da heykel dediler. Yani içeriğinden bile bağımsız olarak bazen sanat eserlerinin varlığı o şehrin etrafında kurulmasını bile sağlıyor. Yani sanatın böyle bir birleştirici ve o kolektif hafızaya ortak bir nokta oluşturucu gücü var. Bundan faydalanmak için burada Dream Arts ve Galataport'un yaptığı gibi ortaklaşa projeleri çok çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Dream Arts sanatçıları, onların projeleri ve fikirleri ve bunları teknik olarak yapma noktasındaki uzmanlıklarını Galataport'un ev sahipliği olmasa bunların hiçbir anlamı olmuyor ya dönüşü aslında. Tam tersi, Galataport'un çok iyi niyetleri olsa bu teknik kısımları ve zihinsel kısımları davet etmeden kendi kendine altından kalkmasının da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden kurumlar arası işbirliğinin çok önemi var tabii.
Levent, harika şeyler anlatıyorsun. Gözümüzde de canlanıyor. Dinleyicilere de gelmeyenlere ve görmeyenlere mutlaka gelip görmelerini de tavsiye ediyoruz. Müsaadenle şimdi bir oyunumuz var. Bir dakikada 5 soru soracağız, kısa soru. Senden de bu soruları kısaca tamamlamanı rica edeceğiz, tamam mı?
Tabii.
Peki, İstanbul'da en sevdiğin lokasyon?
Ortaköy.
Her gün mutlaka yaptığın bir faaliyet, ritüelin nedir?
Muhakkak bir 5 dakika dans ederim.
Buna döneceğim. Bir müze kurmak istesen, bu müze hangi döneme ait olurdu?
Prehistoria'ya ait olurdu muhtemelen. Yazı öncesi döneme.
Peki ilham ne demek yani? İlham senin için ne demek? Nerede? Nasıl?
Sürekli yani hep aynı şeye bakıp aynı şeyleri görmeye başlıyoruz ya. Aynı daha önce gördüğüm bir şeye başka bir gözle baktığını fark ettiğin anda oluştuğunu düşünüyorum ben ilhamın.
Son soru. Üniversiteye tekrar başlasan neyi farklı yapardın?
Üniversite boyunca sadece ikinci bir dili ek olarak öğrendim. Muhakkak üçüncü ya da dördüncü bir dili daha öğrenmeye çalışırdım.
Teşekkürler. Oyun bitti ama oyunda bir cevap var ki o konuşulmayı hak ediyor. Her gün 5 dakika en az dans mı ediyorsun?
Evet muhakkak. Yani ya yatmadan önce ya uyandıktan hemen sonra. Çünkü onun, bilmiyorum, onun verdiği enerjiyi birçok şey denedim. Eminim hayatımızda hepimiz işte yoga, fitness, yüzmek, tenis aklınıza ne gelirse. Bunlardan bir kısmını ben de hala da yapıyorum ama bu 5 dakika dansın yerini tutmuyor hiçbiri bence.
Hangi dansı ediyorsun kendi kendine? O sırada ne gelirse mi?
Evet, o sırada sonuçta Spotify'ımda bir şeyler dönüyor oluyor, bir müzik. O an dans etmeye karar verdiğim an hangi şarkıya ya da müzik türüne sıra geldiyse ona dans ediyorum açıkçası. Herhangi bir teknik yaklaşım olmadan tabii ki, ya da bir teknik olmadan.
Harika, ben de deneyeceğim bunu. Peki bugün yine muhteşem bir sohbet oldu benim için. Umarım sizler için de. İnsanların hayatına dokunma hedefi olan Levent'le konuştuk. Hong Kong müzelerine, New York'taki Londra müzelerinde dolaştık. Kayıt arşivinden başlayan ve şu anda direktörlükle devam eden bir yolculuktan bahsettik. Pandemi döneminden belki de en avantajlı çıkan kesimin sanatçılar olduğunu, çünkü üretmeye odaklandıklarından bahsettik. Kamusal alandaki sanatı, kurumlar arası iletişimin daha da zenginleştirici ve belki de kolaylaştıracağından bahsettik. Çok teşekkürler Levent Özmen. Kapatmadan önce eklemek istediğin, şunu demezsem olmaz dediğin bir şey var mı?
Ben teşekkür ederim. Daha çok sergi geçsin herkes demek isterim kapatmadan önce.
Tamamdır. Buna başta ben uyuyacağım. Çok teşekkürler tekrar.
Sağ olun. İyi günler.
Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklar ve farklı kültürler üzerine yine sohbetler edeceğiz. Sizler de Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizde Spotify'dan takip etmeyi, yorum yapmayı, soru sormayı, öneride bulunmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler.